Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz ama ondan evvel internetten gelen sorular var. Antep'ten bir soru. Bir tarikat şeyhinin biz bizden tevbe alanı evvel Allah imansız göndermedik demesi nasıl anlamalıyız? Bunu anlayacak bir şey yok, buna gülmek lazım. Yani Peygamberimizin bile böyle bir salahiyeti yok. Böyle bir imkanı yok. İnsan Allah'a tövbe eder. Bir şeyhten tövbe almak falan diye bir şey de yok. Hani maksat belki zamanında şöyle çıkmış olabilir yani bu tövbe işi. Yani bir şeyhin huzurunda tövbe ederse tövbesine daha çok sadık kalır. Hani birine söz vermiş olursa bir alimin önünde filan, hani böyle tövbe ederse Allah'a daha çok belki tövbesine sadık kalır. O niyetle belki çıkmış bir şey. Yoksa tövbe Allah'a yapılıyor. İnsan kimsenin olmadığı bir yerde Allah'a tövbesini yapar. Kimseye de ihtiyacı yok tövbe etmek için. Ayrıca da birinin huzurunda yani tövbe edince o insan onun imanla gitmesinin garantisini veremez. Zaten ona tövbe etmiyor, Allah'a tövbe ediyor. Yani Allah'a tövbe edince Allah onu imanla gideceğinin garantisini vermiyor da şeyh mi ona o garantiyi veriyor? Tövbeyi Allah'a yapıyor ve Allah ona bu garantiyi vermiyor. Şeyh nasıl veriyor? Yani bunlar Allah muhafaza kendini de kendine inananları da küfre kadar götürebilecek tehlikeli laflar. Bununla neyi kastediyorsun? Nasıl tevil edeceğiz bu lafı, bu cahilce konuşmayı? Nasıl tevil edeceğiz? Hangi tevil sınıfına sokacağız bu lafı yani? Ne gerek vardı bu lafa şimdi? Yani biz bizden tevbe alana evvel Allah imansız göndermedik. Sen mi gönderiyorsun? İmanı sen mi verdin ki sen devam ettireceksin? Yani sahabe-i kiram bile, Hazreti Ömer bile ölürken ağlamış. Demişler neden ağlıyorsun? Demiş ki işte senin şöyle hizmetlerin var, böyle hizmetlerin var filan demişler. Demiş cehenneme girmeyeyim, başka bir şey istemiyorum. Yani Hazreti Ömer bile korkuyor. Yani iman ehli insanlar korkuyla ümit arasında olurlar. Buna göre yani o şeyhin yanına giden kesin cennetlik gibi bir şey oluyor. Sana kim bu yetkiyi verdi? Nereden bunu aldın? Yani aslında bu insanların itibar görmesi, bunlar şeyh falan değil esasında. Şeyh dediğin eskiden şeyhler ilim sahibi olurdu. Yıllarca dirsek çürütür, yıllarca diz çöker, yıllarca ders alır, ders verir. Önce alim olur, ondan sonra tasavvuf alanını seçerse o alanda da işte şeyh derlerdi. Ya aslında şeyh alim demekti yani. Ama bu son birkaç asırdır bu durum değişti. Babadan oğula geçen bir sistem tamamen cehalet üzerine kurulmuş. Ve babası da cahil, kendisi de cahil. Hiç ne ders görmüşler, ne ders almış, ne ders vermiş. Ondan sonra işte milletin cehaletinden istifade ederek o makama gelmiş. Eğer millette biraz kültür seviyesi yükselse, biraz İslam'ı öğrenseler, bunlar şeyh değil talebe bile olmazlar. Bu şeyhlere hep şeyh lazım yani. Yani bunlara mürşit diyorlar, bu mürşitlere mürşit lazım. Bunlar neresi mürşit? Mürşit böyle konuşur mu? Hadiste Peygamberimiz buyuruyor, helaken nas illel alimun, insanlar helak olmuştur alimler hariç. وَهَلَكَ الْعَالِمُونَ اِلَّا الْعَامِلُونَ Alimler de helak olmuştur amel edenler hariç. وَهَلَكَ الْعَامِلُونَ اِلَّا الْمُخْلِسُونَ Amel edenler de helak olmuştur ihlaslı olanlar hariç. İhlaslılar da kurtulmamıştır. Vel muhlisûne alâ khatarin azîm. Onlar da büyük bir tehlike üzerindedirler. İmanla gidip gitmeyeceğini Allah bilir. Peygamberimiz kızı Fatıma'ya bile, ey kızım nefsini Allah'a sat, ben seni kurtaramam diyor. Ama bunlara kalsa bunlar herkesi kurtarıyor. Yani bu ne demek? Gazali merhum mesela bir yerde kendi şeyhini peygamberden üstün görmenin küfür olduğunu anlatır. Yani aslında herkes belki bunu böyle ifade etmiyor. Benim şeyhim peygamberden üstündür diyecek kadar böyle açık konuşmuyor belki herkes ama bu gibi inançlara sahip oluyor bazı insanlar. Bu inanç da aslında kendi şeyhini peygamberden üstün görmektir. Çünkü peygamber kızını kurtaramıyor. Hazreti Nuh aleyhisselam çocuğunu kurtaramıyor. Bunlar kendisine gelmiş, güya orada tövbe etmiş olan bir insanın imanına gideceğinin garantisini veriyor. Yani cennetten arsa satan Hristiyan papazlarına benziyorlar. Arsa mı satıyorsun cennetten? Ya ne biliyorsun sen bu adamın imanına gideceğini? Belki de münafığın biri. Ne biliyorsun? Sen bunun garantisini verebilir misin? Senin yanına gelen herkes samimi mi? Samimi olsa bile peygamberimiz ihlaslı olanların bile büyük bir tehlike üzerinde olduğunu söylüyor. Sen ise garanti veriyorsun. Sen bu sana senin garantin var mı ki sen garanti veriyorsun? Tamamen cehalet. Babadan kalmış bir post üzerine oturmuşlar. Bir gün ne bir kitap okumuşlar, ne bir ders almışlar, ne bir ders vermişler. Hakiki şeyhler evvelden alim olurdu. Ondan sonra şeyh olurdu. Talebe olmadan şeyh oldu bunlar. Olacağı bu. Bugün kafirlerin malları helaldir diyerek kafirin malını çalmayı caiz görenler, kaçak elektrik kullananlar vesaire, bunlar hakkında ne diyebiliriz? Müslümanlar emin insanlardır. Peygamberimizin emin sıfatıyla biz övünüp duruyoruz. Ondan sonra da emin bir peygamberin ümmeti olarak emin davranışlar ortaya koymuyoruz. Onun bunun malını çalmanın fetvasını arıyoruz. Nasıl olacak? Yani biz davamızı yayacağız. Bu ahlakla mı yayacağız? Yani kaçak elektrik kullanarak. Yani komşumuz gelecek, bakacak bizim saatimiz dönmüyor. Demeyecek mi komşu bu ne iş? Sana kaç lira para geliyor diyecek mesela. Bize şu kadar geldi, sana kaç lira geldi diyecek. Ne diyeceksin? Yüzün kıpkırmızı olacak. Sonra bu elektrik kafirin malı mı? Milletin malı. Millet de Müslüman. Yani kafirler mi bu vatanın sahibi? Bu barajların sahibi hep kafir mi? Bu milleti de kafir görmektir. Milletin içinde Müslüman da var, kafir de var. Müslümanı da daha çok. Sen nasıl olur da herkesi kafir görürsün? Ve aslında bu muhalefet anlayışının yanlış bir şekli. Yani her şeye muhalefet. Bilir bilmez her şeye muhalefet. Ben hatırlıyorum, Mısır'da bir çocuk vardı. Bir gün gittim evlerinde, baktım kış günü kapı açık, ceyranlı sobayı da yakmış. Elektrikli soba yanıyor, kapı da açık. Bu ne dedim? Zarar verek diyor kafir düzenlere diyor. Kimi var eskiden bu dediğim, yani böyle 30 sene kadar evvel bazıları vardı, çeşmeyi açık bırakır giderdi bir yere. 15 gün mesela gelmeyecek evine, çeşmeyi açık bırakıp gidiyor. Zarar verecekmiş kafir devlete. Kafaya bakın yani. Ya sen kime zarar veriyorsun? Bu milletin suyu, elektriği. Bu nasıl bir kafa yani bu? Yani o kafir dediklerin onların umurunda bile değil yani, sen çeşmeyi açık bırakmışsın, bilmem ne yapmışsın yani. O onların ne umurunda, sanki onların cebinden çıkıyor. Gene milletin cebinden çıkıyor. Sen vermiyorsan onu ben ödüyorum senin yerine. Barajdan çıkan kilovat belli. Bu mahalleye giren kilovat da belli. Dolayısıyla onu o mahalleye dağıtıyor, o şehre dağıtıyor bütün kilovatı. Yani başkalarının, yani mesela bir eve diyelim 100 milyon para geliyorsa, elektrik faturası geliyorsa, Bunun 20-30 milyonu kaçak elektrik. Yüzünden binen miktar. Başkalarının çaldığını biz ödüyoruz. Şimdi kim ödemiş oldu? Kime zarar vermiş oldun? Ve böyleler ahlakı bozuluyor. Bu kafayla ahlak kalmıyor. Ondan sonra yalancı bir insana dönüşüyor. Hırsız bir insana dönüşüyor. Ve herkesi kafir görmeye başlıyor. Yani bu aslında bu ümmetin kafası değil, bu İsrailoğullarının kafası yani. İsrailoğullarının kafasından da beter. İsrailoğulları Tevrat'ta anlattığına göre güya Musa aleyhisselam onlara demiş ki bu gece kaçacağız, gidin Firavun'un milletinden, Kıptilerden alın alabildiğiniz kadar para, borç deyin, yarın geri vereceğim deyin. Kadınlarından altınlarını alsınlar falan. Gece kaçacağız. Bunların mallarını çalalım. Şimdi bu muharref, bozulmuş Tevrat'ın verdiği bir mantık bu. Bu Tevrat kafası bu yani. Bozulmuş Tevrat'ın kafası bu. Peygamberimize bakıyoruz. Peygamberimiz bunun tam tersi. Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalıyor. Kafirlerin yüzünden, zalimlerin yüzünden malının, mülkün, her şeyini bırakıp gitmesi gerekiyor. Gideceği yerde de ne yiyecek, ne içecek Allah bilir yani. Her şeyini bırakıp gidiyor. Ve giderken kafirlerin kendine bırakmış olduğu parayı Hazreti Ali'ye teslim ediyor. Benden sonra herkesin hakkını ver. Ben gittikten sonra, çünkü kendisi gitmeden dağıtsa anlarlar gideceğini, gizli kaçması gerekiyor. O yüzden diyor ki ben gittikten sonra hepsini dağıt. Halbuki diyebilir ki yani ben bunların yüzünden gidiyorum. Bunlar bize zulmetti. Her şeyimizi bırakmak zorunda kaldık. İşte bu da bir fırsattır. Bu malla ben buradan kaçayım. Orada Müslümanlara dağıtırım. Bize bir faydası olur. Zalimlerin parası. Ama bizi bu hale getirdiler diyebilirdi yani. Ama kendisine hırsız Muhammed dedirtmedi yani. İşte bu Muhammedi ahlak yani. Kur'an ahlakı işte bu. Ayşe annemize peygamberimizin ahlakını sordukları zaman ne dedi? Kur'an okumuyor musunuz siz dedi. Okuyoruz dediler. İşte ahlakı öyleydi dedi. Kur'an ahlakı. Demek ki bu ahlak Kur'an ahlakı. İşte peygamberimiz böyle yapmış yani. Geri göndermiş paralarını. Düşmanlarına. Demek ki bu Kur'an ahlakı. Allah'ın ahlakı yani. Demek Allah bizden bu ahlakı istiyor. Yani savaş yaparsın, savaşta ganimet alırsın, alırsın tamam. Ganimet helal. Ya bu ganimet değil. Bu hırsızlık. Hendek Savaşı sırasında bir çoban Müslüman oldu. Müşriklerden bir çoban. Gelip demiş ki ya Resulallah ben Müslüman oldum. Bir sürü de koyun var yanımda. Hepsinin koyunu bendeydi. Koyunlar şurada duruyor. Hepsini getireyim bu tarafa. Bu kafirlere zarar verelim. İslam güçlensin. Sahabe aç Hendek Savaşı'nda. Yemek yok yiyecek. Haftalarca hendek kazmışlar ve yemek yok yiyecek. Titriyorlar soğukta, üşüyorlar. Efendimiz buyuruyor ki koyunları bırak, kendisi onlar gideceği yere giderler. Sen kendin gel. Yani ben hırsız Muhammed dedirtmem diyor yani. Savaşta gidersin alırsın ganimettir. Böyle bu çalmaktır, bu hırsızlıktır. Yani bunlar aslında erkekçe şirkle ve küfürle mücadeleyi göze alamayanlar böyle kalleşçe, hırsızca yöntemlere başvuruyorlar. Elektrik saatiyle oynar, su saatiyle oynar, çeşmeyi açık bırakır, bilmem ne yapar. Erkek adamsan Gel şirkle mücadele et. O kafir dediklerin kimse gel onlarla mücadele et. Erkek adamsan bunu yap. Ve kalleşliğin, hırsızlığın alemi yok. Bu ahlak İslam ahlakı değil. Bu sahte Tevrat'ın ahlakı, Kur'an ahlakı değil. Bu kafirin ahlakı, peygamberin ahlakı değil. Ben hırsızlık yok bizde. Mücadele diyorsan erkekçe mücadeleni yaparsın. Ankara'dan daha önce bir kimseye kafir demek için niyete bakmak gerekli demiştiniz. Niyetin kalpte olması ile İslam'da hükümlerin zahire göre olmasının arası nasıl bulabiliriz? Evet, niyete bakarız. Evet, aynı zamanda da şeriat zahire göre hüküm verir. Ama zahir nedir yani? Şimdi mesela adam diyor ki Erbakan kafir. Niye? Orada o yemini yaptı diyor işte. Ben diyor zahire bakarım. Senin zahir dediğin ne? Bir cümle mi? Adamın hayatı meydanda. Bütün dünya kafirleri biliyor ki rahmetli Erbakan hocanın niyeti İslam'a hizmetti. Hepsi o yüzden ondan nefret ediyor. Bir tek sen mi anlamadın onun niyetini? Tüm dünya biliyor. Zahiren biliyor. Herkes de görüyor onun niyetini aslında. Şimdi hangisi zahir? Yani kullandığı o cümle mi? Evet, biz de onu kabul etmiyoruz. O cümleleri kullanmamalılar. O metot da yanlış bir metottur. Tamam. Böyle bir peygamberi metot da yoktur. Bu tavizdir. Bu caiz değildir. Tamam. Ama kafir demek başka bir şey. Yani şimdi tüm dünya görüyor da Erbakan'ın niyeti başka bir şey. Ben mi görmeyeceğim? Dünyanın en körü ben mi olacağım yani? Bütün herkes biliyor ki bu adam bu yemini isteyerek de yapmıyor, inanarak da yapmıyor, nefret de ediyor belki içinden. Herkes bunu biliyor, bir tek sen mi bunu bilmiyorsun? Şimdi zahir hangisi yani? Görünen ne yani? Hayatı meydanda, arkadaşları meydanda. Tanıyoruz, biliyoruz yani niyetlerini de biliyoruz. Yani herkes biliyor da herkes için zahir olmuş bu artık niyeti. Herkes için zahir. Bir tek sen mi göremiyorsun demek görmek istemiyorsun. Şimdi zahire göre hüküm verir şeriat ama bu her yerde geçerli değil. Yani mesela bir adam diyelim ki içki içerken görürsün. Dersin ki bu adam içki içti. Zahire göre böyle hüküm verdim dersin. Ama adam dese ki efendim ben evet içtim ama benim niyetim aslında su içmekti. Bu kabul edilemez. Zahire göre hüküm verilir. Niyet, orada niyete bakılmaz. Ama mesela bir insan diyelim ki İslam'a hizmet etmek istiyor. Niyeti bu. Ama bir yanlış bir yolla hizmet ediyor. Normalde öyle bir niyeti olmasa kalbinde onu yapsa kafir olur. Ama İslam'a hizmet edeceğini düşünüyor. Şimdi bu durumda zahire bakılmaz, niyetine bakılır. Ama sen niyetini biliyorsan, bilmiyorsan tam kafir oldu dersin. Ama biliyorsan niyeti aslında İslam'a hizmetti. O zaman kafir diyemezsin. Çünkü biliyorsun. Bilmeseydin olurdu. Herkes biliyor. Bir tek sen mi bilmiyorsun? Demek ki bilmek istemiyorsun. Bu gibi durumlarda niyete bakılması lazımdır. Bir insan İslam'a hizmet niyetiyle ne yaparsa yapsın kafir olmaz. Hata etmiş olabilir, günahkar olabilir ama İslam'a hizmet maksadıyla ne yaparsa yapsın kafir olmaz. Bazı bayanlar başörtüsünü çıkararak öğretmen ve doktor olma konusunda fetva aldıklarını ve bunu nefsi yapmadıklarını, hizmet için yaptıklarını söylüyorlar. Bunların dayanağı nedir? Bunların hiçbir dayanağı yok. Dayanakları nefisleridir. O fetvayı verenler ki, hele bir açıklasınlar bakayım dayanaklarını. O fetvayı verenler, başınızı açıp okuyabilirsiniz diyenler zaten gelinlik yaşa gelmiş kızlarla erkekleri dans ettiriyorlar. Okullarının mezuniyet törenlerinde 18 yaşındaki kızla erkekler dans ediyorlar. Bunlar zaten bunun fetvasını da veriyorlar. Bir dayanakları olduğu için mi? Her yani konuşan, caiz diyen falan bir dayana olduğu için mi söylüyor? Bugüne kadar baş açma konusunda hiçbir ilmi dayanak ortaya konulmamıştır. Okul okumak da farzdır gibi saçma sapan laflar söylemişlerdir. Halbuki okul okumak farz değildir. O zaman bütün insanlar günahkardır. Okul okumayanlar hepsi günahkar. İlim farzmış. Hangi ilim farz? Farzı aynı ilimleri tahsil etmeyenler farz-ı kifaye ilimleri tahsil etmeye çalışıyor. O farz-ı kifaye matematik, fizik, kimya falan bunu zaten bir kısmı yapsa diğerlerinden bu görev düşer. Zaten o işleri bilen bir sürü insan var. Sana ihtiyaç yok ki. Farz-ı ayn ilimleri her Müslümanın bilmesi gerekenleri bilmiyor hanımefendi. Farz-ı kifaye ilimleri öğrenmesi gerekiyormuş. O farzmış kendine. O farz-ı kifaye ama sen farz-ı aynı bile bilmiyorsun daha. Bunların bir dayanağı yok. Ben bu hususta daha evvel birçok defalar cevap verdim. İmam Nevevi der ki, haramda ihlas olmaz. Bir insan haram işleyerek ben ihlaslıyım falan diyemez. Haram işlemiş olur. Ama kafir olmaz. Haram işlemiş olur. Yani böyle olmaz deriz. Ama kafir oldun demeyiz. Bunlar haram işleyip haramda ihlaslı olduklarını söylüyorlar. Okul okumak farz değil. Sonra bu kadın mesela okuldan sonraki hayatında da öğretmen falan diyor. Yani hayat boyu başını açacak demek bunun manası. Yani bu kadında başörtüsü diye bir şey kalmaz ya. Yani ilkokul hayatından tut ta 50 yaşında, 55 yaşında, 60 yaşında emekli olana kadar bu kadın baş açık. Ya bu nasıl Müslümanlık ya? Buna nasıl yani insan bunu nasıl caiz görebilir yani? Bunda başörtüsü anlayışı mı kalır ya? Yani sanki Türkiye'de başörtüsü gerçekten de kaldırılmak isteniliyor gibi bir durum var. Sanki başörtüsünün hallolmasını istemeyenler var. Yani başörtüsü meselesi hallolsa hallolsa, şimdi bu anayasa içerisinde halledilmesi gereken bir mesele ve şu anda darbecilerin darbe yapacak takatı yok. Ve hükümet yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde en fazla oy alan hükümetlerden birisi durumunda, belki ikincisi durumunda, Demokrat Parti'den sonra en yüksek oyu almış bir hükümet durumunda. Yani bunu bugün halletmese ne zaman halledecek? Ama sanki bir takım insanlar hala şu anda zamanı değil falan deyip sanki gerçekte istemiyorlar. Acaba neden? Üniversiteler, okullar hep kendi ellerinde kalsın. Örtülüler gidemesin. Bunu mu istiyorlar? Artık şüphe etmeye başlıyorum yani. Yani bu meselenin halledilmenin tam zamanıdır. 4 artı 4 artı 4 ile aslında hükümet olayı kapatmaya çalışıyor. Bu çözüm değil ki. Buna göre diğer okullarda yine başını açmak zorunda. Üniversitelerde isterse yine açtırır. Yarın rektör değişiverir. Gene açtırır. Hiçbir şey hallolmadı. Hiçbir şey. Yani kim engelliyor? Darbecilerin hepsi kendi korkusunda şu anda kendinden korkuyor. Kim engelliyor? Sanki yıllardan beri baş açmak caiz diyenler bu işin içinde gibi artık şüphelenmeye başlıyorum yani. yıllardan beri başınızı açın, açın, açın deyip duruyorlar. Hatta kendi aynı okulda bir kız şu anda bu ortamdan istifadeyle başı kapalı giriyor. Bakıyorsun öbürleri hala baş açık giriyor. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hoca seslenmiyor, üniversite seslenmiyor. Bak bu kız başını kapatarak giriyor. Sen niye başını açık giriyorsun? Ya sen başını açmak mı istiyorsun yani? Artık süslenmeye püslenmeye alıştılar. Halletmek istemiyorlar sanki bu meseleyi. Sanki böyle pardesülüler, tam örtülüler sanki girmesin isteniyor. Gene onlar uzak dursun isteniyor. Sanki böyle hep yani o yerler onlara kalsın, ılımlı İslamcılara kalsın isteniliyor. Yeter artık, şüphelenmeye başlıyorum yani. Yani sanki bizden başkası okumasın üniversitelerde. Yani ben bu meseleyi halletmek istediklerine artık inanmıyorum. Şüpheleniyorum artık yani. Yani bu kadar olmaz. Yani sen 4 artı 4'ü geçiriyorsun, bir sürü kavga gürültü geçiyor, demek ki oluyor. Bu niye olmuyor? Yani başörtüsü resmiyette halledilse bundan daha fazla gürültü mü çıkacaktı? 4 artı 4'te zaten gürültü çıktı çıkacağı kadar. Zaten kavga oldu olacağı kadar parlamentoda, komisyonda. Yani bunda da olsun, ne olacak? Zaten oldu ve zaten şu anda engelleyecek bir güçleri de yok. Artık sanki onlar değil, başkaları engelliyor gibi geliyor bana artık yani. Sanki daha sırası değil gibi kendilerince kararlar veriyorlar. Yani sen mi karar vereceksin Türkiye'nin geleceğine? Allah'ın emrini sen mi yani düşüneceksin, planlayacaksın, karar vereceksin? Vakti geldi gelmedi, kararları sana mı düşmüş? Allah mısın yani? Allah kararını vermiş zaten. Sen bir daha mı karar veriyorsun yani? Sürekli böyle fetva veriyorlar. Yani caizmiş falan. Bu caiz diyenler bir tane delil göstermedi bugüne kadar. İlim de farz. Lafını söylemekten başka bir şey yok ellerinde. İlim de farz. Hangi ilim farz? O zaman senin anan baban hepsi o zaman günahkar. Bütün sülalen. Onlar ne matematik okudu, ne fizik, ne kimya. Hep günahkar mı? Bu nasıl bir mantık? Farz ilimleri bilmiyorsun. Farz-ı kifaye ilimlerinin peşine düşmüşsün. Yani kaç tane öğretmen hanım baş açarak o öğretmenlik yapan İslam'a hizmetle uğraşıyor. Başını açık doktorluk yapanlar İslam'a hizmetle uğraşıyor. Hepsi hayatını yaşıyor. İslam'a hizmet varsa yine hoca hanımlar tarafından yapılıyor. Onların yaptığı bir şey yok. Ben daha evvel buna birçok defalar cevap verdim. Yani bir, İslam'da haramı terk etmek mi önemlidir? Farzı yapmak mı önemlidir? Okul okumak farz değil ama farz olsaydı bile bunu yapmak mı önemli, bu farzı yapmak mı önemli, o baş açma haramından uzaklaşmak mı önemli? İslam'da farzın yapılması mı önemli, haramın terk edilmesi mi önemli? Haramın terk edilmesi önemli. Farzı yapmasan da Allah bağışlar, haram yaparsan bağışlamayacağına peygamberimizin işareti var. Buyuruyor ki ben size bir şey emrettiğim zaman gücünüz yettiği kadar yapın, size bir şeyi yasaklarsam kaçının. Gücünüz yettiği kadar kaçının demiyor. Haramda daha ihtiyatlı, daha dikkatli ve daha kesin konuşuyor. Farzda yani gücün yettiği kadar yap ama haramda kesin kaçın ondan diyor. Yani fakihlerimiz bu hadisten bu manayı elde etmişlerdir. Demek ki yani İslam'da haram daha önemli. Farzın kazası da mümkün. Haramda böyle bir imkan da yok. Harama girdin, girdin, bitti. Ve sadece onunla da kalmıyor iş. Daha da ileride daha da kötü noktalara gidiyor ve artık makyaj da yapmaya başlıyorlar. Pantol da giymeye başlıyorlar. Şu anda çoğu pantol giyiyor artık. Yani başını açan pantol da giymeye başlıyor. Ve bunun sonu buydu zaten başka. Ben bunu ta 20 sene evvel söyledim. Yani bugün başını açan kız yarın makyaj yapacak. Belli bir şey bu. Ve hatta yani başını açmayan, mücadele verenlerden nefret eder hale gelmişler. Yani bu nasıl ya? Bu nasıl bir Müslümanlık ya? Yani sizin yüzünüzden işte başımız belaya giriyor gibi düşünüyorlar. Yani İslami duruşunu, tavrını koyanlar nefret edilen insanlar durumuna gelmiş. Müslümanca bir duruş ortaya koyduğu zaman, mücadele verdiği zaman destekleyeceğine, yani kendini eksik görüyor herhalde o sırada. Yani sen bizden daha mı iyi Müslümansın ki? Sen yani niye böyle mücadele veriyorsun? Sen de başını açsana filan. Evet, senden daha iyi Müslüman olamaz mı yani? Yani sen mükemmel Müslüman olduğunu mu zannediyorsun? Başını açarak, pantol giyerek. Ya bu ne büyük iddia yani. Yani bir de kendini de mükemmel Müslüman görüyor. Yani mücadele veren de bile kınıyor. Yani sen bizden iyi misin ki, sen niye böyle yapıyorsun? Yani biz kötü Müslüman mıyız? Aynı namaz kılmayıp da hani konuşanlar olur ya, niye biz gavur muyuz filan diyenler. Ya sana gavur diyen olmadı da, ama namaz kılmamak da bir günah. Yani sen onu da mı örtbas etmek istiyorsun? Kardeşim tekfirci düşüncelere sahip, kendisinden olmayan herkese kafir diyor. Bana, anne babama, medrese okumuş kardeşine bile kafir diyor. Buna karşı tavrımız nasıl olmalı? Allah ıslah etsin diyeceksin. Ve işte bu yaptığımız dersleri izlettirebilirsiniz. Anlarsa anlar, anlamazsa 5-10 sene sonra belki anlar. Çünkü bu tekfirciler biraz yaş kemali bulunca anlamaya başlıyorlar. Çocukça fikir olduğunu, biraz şöyle yaşlar 35-40'a falan gelince, o zaman bu çocukça fikirlerden kurtulmaya başlıyorlar. Bunların ayağını yere basmadığını, o fikirlere göre kendisinin de kafir olduğunu, kendisine de kafir demenin mümkün olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlıyorlar. Ondan sonra ancak bu fikirleri bırakıyorlar. Yani yapılacak şey bununla ilgili kitap okutmak, işte bu dersleri seyrettirmek. Yani ilmi sorular varsa onlara cevaplar bulmak. Ve dua etmek. Evet. Peygamberimizle ilgili olarak hangi inanç insanı kafir yapar? Veya peygamberler hakkında hangi inançlar insanı kafir yapar? Tabii birçok inanç var insanı kafir yapabilecek. Yani imana girmenin yolu bir tane ama çıkmanın yolu çok. Yani bu iman evinin kapısı bir tane ama giriş kapısı, ama çıkış kapısı çoktur. Şirkin çeşitleri çoktur. Yani peygamberler hakkında en önemli konu nedir? Bugün en çok yaygın olan hata nedir? Yoksa birçok yani peygamberimizi hafife almak, alay etmek falan, bunlar tabii hepsi küfürdür. Ama onlar birçok bilinir, kolay meselelerdir. Bugün en çok yaygın olan, üzerinde durmamız gereken bir şey var mıdır? Evet. O da şu: peygambere nasıl bir iman? Yani peygamber peygamber ama nasıl iman ediyor yani? Mesela bugün bir Hristiyan, bir Yahudi peygamberimizi kabul eden tek tük onlardan var. Milyonda bir tane belki var. Peygamberimizi peygamber kabul eden, Kur'an'ı kelamullah kabul eden belki milyonda bir tane de olsa var. Ama nasıl inanıyor bunların da bazıları? Diyor ki peygamber Arapların peygamber, onlara geldi. Kur'an da onlara gelmiş bir kitaptır. Şimdi bu çeşit bir inanç küfürdür. Böyle bir topluluğun içinden çıkmışsa, yani ehli kitaba mensupsa, Bu kişi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese kabul edilmez. Eski inancını bıraktığını da söylemesi gerekir. Çünkü kendince zaten la ilahe illallah dediğine inanıyor. Halbuki demiyor. İsa'ya da Allah diyor, Allah'ın oğlu diyor ama yine de kendisini tek Tanrı'ya inanmış zannediyor. Kutsal ruha da ilah diyor ama kendisini tek Tanrı'ya inanıyor zannediyor. Üç tane Tanrıları olmasına rağmen tek Tanrılı dinler sınıfına sokuyorlar kendilerini. Halbuki üç tane Tanrısı var. Bu kişinin la ilahe illallah demesi bundan dolayı kabul edilemez. Çünkü adam şirki tevhid zannediyor yani. Üç ilaha inandığı halde la ilahe illallah diyor adam. Halbuki bu kabul edilemez. Ne yapması lazım? Fıkıh kitaplarımızda da bu mesele var. Denilmiştir ki eski dinini bıraktığını söyleyecek. İsa'nın tanrılığına inanıyorsa İsa'nın tanrılığına inanmıyorum diyecek. İsa'nın bir kul olduğuna, bir peygamber olduğuna inanıyorum diyecek. Sonra mesela peygamberimizle ilgili de eğer peygamberimizin bir kavme geldiğine, bir zaman için geldiğine inanıyorsa böyle kişilere şunu söylemek lazım. Diyeceksin ki peygamber bütün insanlığa gönderildi. Böyle inanacaksın. Bir kavme bir zaman için gelmedi. Tüm insanlık için gönderildi. Ve sen de ben de herkes tüm dünya ona ittiba ile emrolunmuşuz. Ona uymakla. Yalnızca peygamberliğini kabul etmek yetmez. Ona uymak zorundayız. Böyle kabul edeceksin. Çünkü onların bir kısmı diyor ki peygamber ama biz ona uymak zorunda değiliz. Biz kendi kitabımıza bağlı kalmak zorundayız. Senin kitabın mı kalmış bir kere? Bir ikincisi kitabın aslı olsaydı bile elinde yine Kur'an gelmiş onların artık hükmü kalkmıştır. Dolayısıyla Kur'an'a uymak zorundasın. Onun için böyle olan insanlara bunu söylemek gerekir. Yani sen peygambere inandım diyorsun ama nasıl inandın? Tüm insanlığa gönderilmiş bir peygamber olarak mı? Yoksa bir kavme gelmiş olarak mı? Bütün zamanlar için gelmiş olduğuna mı inanıyorsun? Belli bir zaman için geldiğine mi? Ve onun yalnız peygamberliğine mi inanıyorsun? Yoksa aynı zamanda ona uymak zorunda olduğunu da kabul ediyor musun? İttibayı kabul etmen lazım. İman böyle olursa makbul. Peygambere ittibayı kabul edecek. Ona uymak zorundayım diyecek. Ama uyamayabilir bazı meselelerde. Hepimiz hata ediyoruz. Dolayısıyla o da hata edebilir, uyamayabilir. Ama uymamız gerektiğini biz kabul ediyoruz. Çünkü Kur'an-ı Kerim birçok ayette peygambere imanı değil, peygambere ittibayı emreder. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana ittiba edin, uyun. Yani emredilen şey budur. Dolayısıyla peygamberimize iman eden adam veya Kur'an'a iman ettim diyen adam tüm insanlığa gönderilmiş peygamber de Kur'an'da ve bütün zamanlara gönderilmiş peygamber de Kur'an'da. Böyle inanması gerekir. Aksi halde bu iman değildir. Bunun dışında mesela bu zamanda gerek Kur'an gerekse peygamberimiz hakkında olan kabul edilemeyecek bir inanç da şudur. Kur'an-ı Kerim ibadet ve ahlak kitabı. Bir takım inanç esasları. Biraz da ibadet, biraz da ahlak. Hayata karışmayan bir kitap. Hayata karışmayan bir peygamber. Peygamber nasıl bir peygamber? Çok namaz kılan, oruç tutan, Allah'ı zikreden, devamlı ibadetle meşgul, ahlaklı bir insan. Hiç cihat etmeyen, savaşmayan, ata binmeyen, kılıç çekmeyen, devlet idare etmeyen bir tarikat şeyhi gibi düşünüyorlar. Halbuki Hazreti Peygamber devlet idare ediyor, ordu komutanlığı yapıyor, kanunlar koyuyor. Kur'an'da olmayan meselelerde kanun koyuyor Allah Resulü. Hükümler vaaz ediyor. ve Kur'an-ı Kerim'de peygambere itaat emrediyor. Dolayısıyla eğer bir insan peygambere inandım dese ama peygamberin koyduğu sünnete uymak zorunda değilim dese bu da küfürdür. Çünkü Kur'an Atiullah ve Atiur Resul buyuruyor. Yalnız Allah'a değil peygambere itaati de emrediyor. Eğer biri dese ki peygambere inandım ama ben Kur'an'a uyarım, peygamberin hadislerine sahih hadis de olsa, mütevatir de olsa uymak zorunda değilim. Ben sünnete uymam, sünnet beni bağlamaz. Mutlak manada bu kelimeyi kullansa kafir olur. Sünnet beni bağlamaz. Bu Kur'an inkardır. Kur'an-ı Kerim peygambere itaat emretmektedir. Efendim, peygambere işte itaat ediyoruz, Kur'an'ı kabul ediyoruz. Peygambere itaat derken yani peygamber size Kur'an'ı veriyor, Kur'an'a itaat edin demek istiyor. Hayır, manası o değil, çünkü o zaten Allah'a itaattir. Kur'an'a itaat, Allah'a itaat. O zaten daha evvel geçti. Atiullah dedi zaten. Allah'a itaat edin. Sonra ve atiur resul diyor. Bir de peygambere itaat edin. Vav atıf harfidir ve matuf da matufu aleyh birbirinden farklı olmak zorundadır. Yani peygambere itaat ile Kur'an'a itaat farklı şeylerden bahsediyor yani. Eğer peygambere itaat Kur'an'a itaatsa zaten o Allah'a itaattır. Zaten biraz evvel geçti. Şimdi tekrar bir daha söylemesi tekrar olur, gereksiz bir tekrar olur. Gereksiz tekrar Kur'an'da yoktur. Ve gereksiz tekrar fasih kelama aykırıdır. Fasih kelamda gereksiz tekrar olmaz. O halde peygambere itaatten maksat peygamberin sünnetine itaattir. Kur'an'da olmayan meselelerde peygamber bir hüküm koyarsa bizi bağlayıcıdır. Hangi mesele olursa olsun. İster savaşla, barışla ilgili, ister namazla, zekatla ilgili, ister aile hayatıyla ilgili, ister devlet hayatıyla ilgili. Böyle bir ayrım yapamayız. Yani peygamber olarak konuştuğu zaman itaat ederim. Komutan olarak konuşursa itaat etmem. Nereden ayırıyorsun bunu? Hangi delille ayırıyorsun? Evde bir işte koca olarak konuşursa ona itaat etmek zorunda değilim. Baba olarak konuşursa itaat etmek zorunda değilim. Devlet başkanı olarak konuşursa itaat etmek zorunda değilim. Nasıl ayırıyorsun bunu? Sahabede böyle bir anlayış yok. Sahabe peygamberimiz nerede ne demişse ona itaat ediyor. Miras konusunda da, devlet idaresi konusunda da, aile hayatında da. Peygamber sadece nerede uymayabilirsin? Meslekle ilgili bir şey söylediyse. Meslekle ilgili. Mesela hurma ağaçlarının aşılandığını görmüş. Neden aşılıyorsunuz ki demiş. Efendimiz öylesine konuşmuş yani. Onlar da sanmış ki vahiy geldi herhalde. Artık aşılama yok. Aşılamamışlar. O sene hurma ağaçları iyi bir meyve vermemiş. Demişler vallahi ya Resulallah hapı yuttuk, hiç meyve yok ağaçlarda. Sen dedin biz de aşılamadık. Demiş ki ben size emretmedim. Bu bir vahiy de değildi. Ben yalnız görüşümü söyledim ve siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz. Yani demek ki mesleki alanlarda Efendimiz bir şey dediyse ve emretmediyse yani bu böyle olmaz mı ki? Bunlara uymak zorunda değiliz ama bunlar zaten çok nadir meselelerdir. Yani böyle olan bir iki meseledir yani. Peygamberimizin diyelim ki aile hayatıyla ilgili, nikahla ilgili, talakla ilgili uymayacak mısın? Peygamberin hanımlarıyla birlikte olması bile ümmeti bağlayıcıdır. Orada da haram var, helal var. Ondan öğreneceksin haramı, helalı. Yani devlet idare ederken de peygamberin sünneti bizi bağlar, namaz kılarken de, ahlaki meselelerde de, miras gibi ameli konularda da, itikadi meselelerde de ondan gelen bütün bilgiler sahih olmak şartıyla ümmeti bağlayıcıdır. Yani bir kısmı peygamberimizi şey görüyor, sadece ibadet ve ahlak peygamberi, kanun koymayan, devlet idare etmeyen, layık bir peygamber anlayışı, layıkların peygamber anlayışı ya da Hayata karışmayan bir peygamber, hayata karışmayan bir Kur'an. Hayata kim karışacak? Onlar. Onlar karışabilsinler diye peygamberi ve Kur'an'ı hayatın dışına çıkartıyorlar. Böyle bir peygamber anlayışı, peygambere iman değildir. Ya da peygamberin sünneti beni bağlamaz gibi düşünmek. Ancak peygamber sıfatıyla konuştuğu yerde ona itaat ederim. Komutan olarak konuşursa itaat etmem. Nasıl itaat etmesin? Diyelim ki mesela peygamberimiz esirleri serbest bırakın dedi. Şimdi sen eğer esirleri serbest bırakın derse ona uymak zorundasın. Hapse atın derse hapse atmak zorundasın. Yani o her anıyla Allah'la irtibat halindedir. Şunu şöyle yapın dediyse onu peygamber sıfatıyla söylemiştir. Böyle bir ayrım yapmıyordu sahabi. Mesela Allah Resulü diyelim ki mirasla ilgili bir şey söylüyor. Kimse demedi yani. Bunu peygamber sıfatıyla söylemedi. Bunu öyle bir görüş olarak söyledi. Yok böyle bir şey sahabede. Bir kadın geliyor. Yaşlı bir kadın. Ebu Bekir Sıddık zamanında. Diyor ki benim torunum öldü. Ondan bana miras yok mu? Ebu Bekir Sıddık diyor ki ben Kur'an'da böyle bir şey bilmiyorum. Ceddeye, nineye yani. Miras bilmiyorum. Soruyor diyor ki bu hususta peygamberimizden bir şey bileniniz var mı? Sahabenin biri kalkıp diyor evet ben diyor biliyorum benim zaman ben diyor gördüm peygamberimize böyle bir yaşlı kadın gelmişti yine. Efendimiz ona 1/6 hisse verdi. Bir diğeri de onu evet diyor ben de şahidim öyle oldu. Destekleyince tamam diyor demek ki böyleymiş. Yani sahabe demiyor yani peygamber orada öyle hüküm verdi işte ben de şöyle hüküm veririm demiyor yani. Yani her meselede peygamberimiz örnek. Aile hayatında da, devlet hayatında da her zaman. Peygamber'e bu şekilde inanmayan peygambere iman etmemiştir. Çünkü Kur'an'daki peygamber itaat edilecek bir peygamberdir her meselede. Çünkü Kur'an'a göre وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْهَى O kendi heva ve hevesinden konuşmaz, onun konuştuğu ancak vahiydir. Ancak eğer Peygamberimiz demişse ki bu benim görüşüm vahiy değil demişse ve o da böyle harple ilgili bir şeyse mesela tarımla ziraatla ilgili savaş taktikleriyle ilgili bir şeyse mesela orduyu bir yere koymuş peygamberimiz bir sahabi gelmiş demiş ya Resulallah buraya sen Allah mı emretti yok diyor bu benim görüşüm o zaman bura uygun değil diyor şuraya. Olur diyor peygamberimiz. Bakıyor doğru söylüyor adam. Peki diyor orduyu kaldırıp oraya koyuyor. Şimdi bu gibi meseleler zaten dünyevi işlerdir bunlar. Ve her ikisi de mümkündür. Bunun yani dini bir tarafı yok zaten. Ağaçların aşılanması da aynı şekilde. Böylesi konular da orada komutan olan karar verir. Zaten bu tabii ki komutanın vereceği bir karar. Çünkü o olay başka, bugünkü savaş başka, her yeri bir kere, yeri başka bir kere. Tabii ki bunlara komutan karar verecek. Ama mesela peygamberimiz esirler hakkında şu muamele yapın dediği zaman o bizi bağlayıcıdır. Bugün peygamberimizi saf dışı etmek istiyorlar. Çünkü çok iyi biliyorlar ki Kur'an sünnetsiz anlaşılamaz. Kur'an, namazı bile anlayamazsınız ki. Kur'an'a göre namaz kılamazsınız ki. Oruç, zekat, hac, Kur'an'a göre. Hadi gel yap nasıl yapacaksın hacı? Hadi zekat ver nasıl vereceksin? Namaz bile kılamazsın. Rükû et diyor Kur'an-ı Kerim, secde et diyor. Rükû eğilmek demek Arapçada. Şöyle yapsan mesela eğilmiş sayılırsın. Ve geriye doğru mesela eğilsen o da eğilmektir. Her türlü eğilebilirsin. Rükû etmiş mi olacaksın? Kelime manalarıyla oturup kalkamazsın yani. Rükû ne? Secde ne? Yani Kur'an'la rükû secde varsa bile bununla bitmiyor ki. Namazı bozan şeyler ne? Vakti ne zaman? Ne zaman girer, ne zaman çıkar? Yani sünnet olmadan bırakın devlet idaresini, namazı bile kılamıyorsun. Sırf Kur'an ile namaz bile kılamıyorsun. Bunu çok iyi bildikleri için sünnetten şüphe ettirmek istiyorlar. Bir, hadislerden şüphe ettiriyorlar. İki, şüphe ettirebildikleri insanları bir adım daha öteye götürüyorlar ve kafir yapıyorlar. Sünnet beni bağlamaz dedirtiyorlar. Yani önce hadis sahih mi değil mi ne bileyim ben dedirtiyorlar. Şüpheli bir insan durumuna getiriyorlar. Tabii ki bilmezsin, bilenlere sorarsın. Muhaddisler var, muhaddise sorarsın. Buhari'ye, Müslim'e soracaksın. Her işi sen mi bileceksin? Ne bileyim ben hadis. Bilmiyorsan bilene sor. Her işte bilene soruyorsun. Buna gelince mi bilene sormuyorsun? Önce böyle başlıyor. Ne bileyim ben hadistir. Ve sor. Sonra ikinci basamak, hadis olsa da beni bağlamaz. Niye bağlamıyor? Çünkü bana Kur'an yeter. Sen Kur'an'ı okumuyorsun. Kur'an peygambere itaat emrediyor. Ve Kur'an-ı Kerim ana meselelere temas edecek elbette ki. Peygamberimiz hayatında on binlerce mesele var. Hepsi Kur'an'da olsa Kur'an curcunaya dönerdi. On binlerce mesele Kur'an'da olsaydı, Kur'an çok karman çorman bir kitap olurdu. Elbette ki bunların açıklamasını Allah Azze ve Celle peygamberine bırakmıştır. En basit misali namazdır. Yani peygambere iman ama nasıl iman? Peygambere ittiba tarzında bir iman gerekir. Kur'an'a iman konusu da nasıl olmalıdır? Biraz evvel dediğim gibi Kur'an'a iman, Kur'an'ın hayata karışan bir kitap olduğunu bilerek bunu kabul etmek, hayatımıza karışacak Allah'ın kitabı. Kur'an'a göre yaşayacağız. Kur'an bana karışır şeklinde inanmak. Allah'ı tam yetkili olarak görmek. Yetkili bir Allah. Hayatıma karışabilen bir Allah. Bu şekilde görmeyen, Kur'an'ı Allah'ın kelamı olarak görüyor ama kendisinin kılık kıyafetine karışamayan bir Kur'an'a inanıyor. Öyle bir Kur'an ki yalnız namazı emredebilir, orucu emredebilir ama onun kılık kıyafetine karışamaz. Onun para kazanmasına, harcamasına karışamaz. O bu alanlarda özgür. Bu Kur'an'a iman değildir. Ya da Kur'an'ın hükümleri o zaman içindir, bu zaman için değildir. Bu Kur'an'a iman değildir. Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki En'am suresinde de ki ey Resulüm bu kitap bana uhiye ileyye hazel Kur'an bana vahyedildi bu kitap li unzirakum sizi inzar edeyim uyarayım ve men belag bir de kimlere ulaştıysa hepsine. Yani yalnızca o aşirete değil, o Arap toplumuna değil, bütün dünyaya ve kıyamete kadar kimlere ulaştıysa, hepsini uyarayım diye bana bu kitap vahyedildi. Ve dolayısıyla gerek peygamber gerek Kur'an'ı bir çağ için, bir ırk için gelmiş gibi gören, Kur'an'ın hükümlerini o zaman için gören, Kur'an'a iman etmemiştir. Kur'an'ın hükümleri kıyamete kadar geçerlidir. Bütün memleketler için geçerlidir. Bunun aksi bir düşünce Kur'an'ı inkardır. Kur'an'ın bazı ayetlerini inkar etse kafir olur mu? Olur. Bir ayetini inkar etse kafir olur. Bir harfini inkar etse yine kafir olur. Eğer Kur'an'dan olduğu ittifak edilmiş bir kelime ise. Mesela surelerin başlarındaki besmelenin Kur'an'dan olduğu ittifaki bir mesele değildir. Mesela Malikiler Kur'an'dan kabul etmezler besmeleyi. Yani surelerin arasını ayırmak için yazılmış olarak kabul ederler. Ama Hanefiler ve Şafilere göre Kur'an'dandır. Şafiler Kur'an'ın yani o surenin başından bir ayet olarak kabul ederler. Hanefilerde surenin başından bir ayet değil, müstakil bir ayet olarak kabul edilir. Surelerin arasını ayırmak için müstakil bir ayet. Dolayısıyla o yüzden Hanefiler mesela Fatiha'da Besmele'yi içinden okur, Hanefi imam. Şafi imamlar bazıları, her iki görüş de var Şafi mezhebinde, sesli okur mesela, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah Rabbil Alemin diye başlar. Çünkü Besmele'yi Fatiha'nın başından bir ayet kabul ediyor. Besmele ile ilgili böyle bir ihtilaf var. Ancak Neml suresindeki Besmele, İnnehu min Süleyman ve innehu Bismillahirrahmanirrahim ayeti, Belkıs, yani Belkıs'a mektup gönderdiği zaman Süleyman aleyhisselam, Belkıs mektubu gösterdi yardımcılarına. Dedi ki bu Süleyman'dan geliyor ve Allah'ın adıyla geliyor. Besmele ile başlıyor. O ayet, oradaki Bismillahirrahmanirrahim, min Kur'an'dan olduğunda ittifak var, icma vardır. Bunu inkar eden kafir olur. O besmele de yani ihtilaflıdır gibi düşünmek caiz değil. Surelerin başındaki besmele de ihtilaf var. Kur'an'dan mıdır, değil midir? Ya da Kur'an'dansa o surenin başından bir ayet midir? Yoksa ayrı bir ayet midir? Surenin başından birinci ayet değil ama ayrı bir ayet midir? Bunda ihtilaf var. Ama Neml suresindeki o besmelede ihtilaf yok. Onun Kur'an'dan olduğu ittifakla sabittir. 114 surenin hiçbirinde ihtilaf yoktur. Felak ve Nas sureleri hakkında Kur'an'dan değildir diyen kafir olur. Tevbe suresinin son iki ayetini inkar eden kafir olur. Özellikle bunları söylememin sebebi, bunları inkar eden sapıklar var. Sen tüm Kur'an'a inanıyorsun da buna mı inanmıyorsun? O zaman diğerlerine de güvenme. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı indiren biz, onu koruyacak olanı biziz buyuruyor. Yani korumamışım demek istiyorsunuz. Sen o ayetin, Kur'an'ın Allah tarafından korunacağına dair olan ayeti kabul ediyorsun. Allah'ın ayeti olduğunu. Ama ondan sonra Felak ve Nas Kur'an'a sokuşturulmuştur diyorsun. Tevbe suresinin son iki ayeti Kur'an'dan değildir diyorsun. O zaman Kur'an korunmamış oluyor. Ama sen Kur'an'ın korunmuş olduğunu belirten ayetin ayet olduğunu kabul ediyorsun. Nasıl oluyor? Ve Kur'an'ın tamamı mütevatirdir. Eşittir. Tüm sureler eşittir. Hepsi mütevatir olma noktasında eşittirler. Neden diğerlerini kabul ediyorsun da buna gelince kabul etmiyorsun? Efendim, çünkü bunun başında kul diyormuş. Kul. Euzu bi rabbil felak. Kul. Euzu bi rabbin nas. Böyle de. İşte böyle de deyince olmaz. Demek ki bu, yani sen böyle söyle. O halde bu Kur'an'dan değil. Böyle basit, seviyesiz, cahilane bir mantıkla Allah'ın kelamı inkar edilir mi? Yani Kur'an'da bir sürü kul var. O zaman kul ya eyyuhel kafirin, onu da inkar et. Bir sürü kul var. Ey Resulüm de ki. Böyle bir sürü ayet var. Kendince bir takım mantıklar geliştiriyor. Ve çok ince iplere sarılıyor. Çok ince, çürük delillere sarılarak bir halatı koparmaya çalışıyor. İnce bir iple bir halatı koparmaya çalışıyorsun. Sen ipin kopar, halat kopmaz. Kur'an'ın bütün ayetleri mütevatirdir. Dolayısıyla da ha bir ayetini inkar etmiş ha tamamını. Farkı yok, çünkü mütevatiri inkar etmiş oluyor. Sen şu mütevatiri inkar ediyorsan o zaman tamamını da inkar etmiş oluyorsun. Çünkü mütevatiri inkar ediyorsun. Tamamı mütevatir. Yani felak nas mütevatir değil mi ki felak nası inkar ettin? Felak nas mütevatir değil mi? Yani diğerleri mütevatir, felak nas mütevatir değil mi? Yani tevbenin sonu mütevatir değil mi? Onlar da aynı kanalla gelmiş, aynı derecede mütevatir. Elbette ki bu gibi anlayışlar küfürdür. Biz bunu asla başka bir şekilde tevil edemeyiz ve İslam dairesinde göremeyiz böyle bir insanı. Eğer bunu İslam dairesinde görecek olursak, o zaman bir başkası da başka ayeti inkar eder, öbürü de başkasını inkar eder. O zaman hepsini İslam dairesinde görmek lazım. Kur'an inkar eden İslam dairesinin dışına çıkar. Ve geldik Kur'an'ın mahluk olup olmaması meselesine. Ama o mesele uzun. Burada bırakacağız. Bugün kavuşabileceğimi zannettim ama kavuşamadık. Kur'an'ın mahluk olup olmadığı konusunu inşallah daha geniş bir şekilde ele alacağız ve bu hususta, evet, yani bugünün belki böyle bir gündemi yok ama fitneciler sürekli olarak bazı konuları gündeme getirip duruyorlar. Bu da yarın gündeme gelecektir. Bu meseleyi arkadaşlarımız bilmelidir ama bu meseleyi bilmeyen insanlarla bu meselelerde konuşmamalıdır. Bunlar ilmi meselelerdir. İlmi meseleleri anlayacak insanlarla konuşmalıyız. Normal zamanlarda bu konuları konuşmanın bir gereği yoktur. İlim meclislerinde konuşulur. Başka ortamlarda davayı konuşmalıyız. Dinin temel meselelerini konuşmalıyız. Böylesi kelami, felsefi meselelere çok girmemeliyiz. Bu konuyu merak edenler için inşallah daha sonra bunu ele alacağız. Velhamdülillah Rabbil Alemin.